Ayrım 3.
Feda edilebildiğini göstermektedir. Kökten dinciliğin dine verdiği büyük zararı da açıkça ortaya koymaktadır. Kökten dinci akımların günümüzdeki yüz düşümlerinde de benzeri motifleri bulmak mümkündür. Türk toplumunun 20. yüzyıldaki kökten dincileri hayatın her aşamasına dinin egemen olmasını isterken kuşkusuz dinin sahibi olarak kendilerini görmektedirler. Dinin siyasal ve sosyal yaşama hakimiyeti kökten dincilerin de iktidara hakimiyeti anlamına gelmektedir. Ancak iktidar söz konusu olduğunda cevaplanması gereken pek çok soru vardır. Kökten dinci bir iktidarın çağdaş toplumun ihtiyaçları konusundaki çözümleri neler olacaktır? Akit gazetesi yazarlarından Faruk Köse, İslam Devleti Kurulamaz başlıklı yazısında bu konudaki zorlukları ve İslami kesimin yeterince hazırlıklı olmadığını ince bir serzenişle şöyle dile getiriyor. İslam Devleti'ne giden yolda vazgeçilmez ve olmazsa olmaz 3 esas vardır. Bunlardan birincisi şahıslar etrafında değil, ilkeler, prensipler ve müesseseler etrafında bir araya gelmektir. Bunları belirleyip tespit ettik mi? İkincisi, lüzumlu eleman yetiştirmek, kadro hazırlamaktır. Hangi kadroları kurabildik? Üçüncüsü, gerçekleştirilecek İslami devlete ulaştırılabilecek nitelikte yapılanmaktır. Devlete göre mi yapılandık? Dilerseniz bu hususu biraz açalım. İslam fıkhı ve hukuku inceden inceye araştırıldı mı? Değişik kitapların değişik yerlerinde var olan hukuk kaideleri konularına göre ayrı ayrı ve her konuya dair hükümler de kendi içinde sistematik olarak düzenlenmek suretiyle tedvin ve tasnif edildi mi? İslam hukuku şahıs, aile, miras, borçlar, alacaklar, haklar, ticaret, sözleşmeler, tüzel kişiler, kurumlar, ceza, mükafat ve bunun gibi bütün hususlarıyla sistemli birer hukuk külliyatı olarak hazırlandı mı? Mesela İslam hukukuna göre İslami ceza kanunu hazırlandı mı? İslam devletine giden yolda gerek duyulacak şer'i ilkeler, prensipler, müesseseler, tespit, tayin ve tedvin edildi mi? Sağlıklı bir şekilde müesseseleşebildi mi? Görülen odur ki İslam devletini kurmaktan belki daha zor olan yönetmektir. Ancak bu zorluğun sebebi elbet ki kökten dinci yaklaşım olmaktadır. Zamanın ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir sistemden zorlama yorumlarla yeni ve köklerine tamamen bağlı bir sistem üretmek nasıl mümkün olabilir ki? Böyle bir sistemin üretilebildiğini iddia edenlerin karşısında her zaman sistemin dinin özüne, peygamber dönemindeki uygulamalara uygun olmadığını iddia eden başka kökten dinci grupların olması kaçınılmazdır. Kökten dinci zihniyetin bu konudaki rahatsızlığı gazete sütunlarına da yansımaktadır. İşte Akit gazetesi yazarlarından Mustafa Kaplan bir okuyucusunun düşüncelerine katıldığını ifade ederek rahatsızlığını şöyle dile getiriyor. Resulullah sana geliyor. Evet, yarın zaman ve mekan kavramı ortada kalksa ve birisi size böyle söylese ne olur? Evimize Efendimiz, şefaatçimiz gelse evimizden neler kaldırırız diye bir soruyla başlıyor yazısına. Sonra devam ediyor. Ömründe hiç oturmadığı ceviz koltukları mı? Yatağını sermek için çabalarken yaylı sünger yatakları mı kaldırırız? Köşede asılı duran babamızın resmini mi? Büfedeki kristal bardakları mı? İşlerimizi sorsa fabrikamıza aldığımız kredinin düşük faizli olduğunu mu nasıl izah ederiz? Okuduğumuz dergiyi, gazeteyi ona gönül rahatlığıyla gösterebilir miyiz? Eş ve çocuklarımızın onun hanımlarına benzediğini söyleyebilir miyiz? Ya da sakal bırakmamamızın sebebini izah edebilir miyiz? Onunla yemeğe otursak, ömründe 3 çeşit yemeği bir arada yememiş olan Allah'ın Habibine, getirin buzdolabındaki katıkları dese, ne cevap veririz? Namazlarımızı kılarken o önümüzde durduğunda ayağımızda kotla, kısa kollu gömlekle ya da başımızda baba şapkası gibi takkeyle namaza dahil olmaya kalksak bizi cemaatine alır mı? Yazar bu soruların ardından peygamberin sünneti seniyyesinden uzakta yaşamanın acısını hissettiğini anlatıyor. Bu anlatım çağdaş yaşamın her türlü imkan ve kolaylığının sadece peygamber döneminde olmadığı için dine aykırı olduğu mesajını vermekte ve kökten dinciliğin boyutlarını anlamaya yardımcı olmaktadır. İnsanın toplumsal yaşamını olduğu kadar özel yaşamını da en küçük ayrıntısına varana dek düzenlemeye talip olanlar, Kur'an'da yer almayan insanın özgür iradesine terk edilen alanları da kontrole almak konusunda özel bir gayretkeşlik içindedirler. Bu zorlama dinselleştirme gayretlerine birkaç örnekle açıklık kazandırmak yararlı olacaktır. Aşağıdaki örneklerle halkın özgür iradesinin dili kullananlarca nasıl engellenmeye çalışıldığına özellikle dikkati çekmek ve kökten dinci düşünce sistemine açıklık getirmek amaçlanmıştır. Bir okuyucu Akit gazetesinde fıkıh yazarı Yusuf Kerimoğlu'na soruyor. İslam dininde müziğin hükmü nedir? Mübah olan müzik çeşidi var mıdır? Cevap: İslam dininde müziğin hükmü nedir sualine tek bir cevap verebilmenin imkanı yoktur. Zira müçtehit imamlar farklı delillere dayanarak değişik içtihatları gündeme getirmişlerdir. Bunlardan herhangi birisini tek başına İslam'ın hükmü etmek doğru değildir. Önce Hanefi fukahasının müzik konusunda ortaya koyduğu hükümleri izah etmeye gayret edelim. Resul-i Ekrem Sav'ın çalgı aletlerini kendi arzusuyla dinlemesi Beni Adem için masiyettir. Onun ile zevklenmek küfranı nimettir. Hadis-i şerifini esas alan Hanefi fukahası müzik çalmak ve isteyerek dinlemek caiz değildir hükmünü zahirur rivaye olarak benimsemiştir. Cihada teşvik için vurulan köz, düğünlerde çalınan zilleri olmayan tef, müzik olarak değil ilan olarak belirlendiği için istisna kabul edilmiştir. Başkasına dinletmek ve rızkını o yoldan temin etmek caiz değildir. Fetava-ı Hindiye'de bir mükellef davul zurna çalarak bunun karşılığında mal alsa bu kazancı helal olmaz. Teganni ederek, şarkı türkü söyleyerek kazandığı parayı borcuna veren kimsenin alacaklısı bunu kabul edemez. Hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Merginani bir değnek çubuğunun yere düzenli şekilde vurulmasından çıkan sesin dahi müzik hükmünde olduğunu ve bundan zevklenmenin caiz olmayacağını belirtmektedir. İmam-ı Yusuf'a tef çalmanın hükmü nedir suali sorulmuş. Bunun üzerine düğün merasiminde çalışma caizdir. Ayrıca bir kadın ağlayan çocuğun susması için tef çalarsa zararı yoktur. Bu mekruh da değildir. Ancak tef ile beraber şarkı türkü söylerse bir kerihtir, iğrençtir. Bayram gününde tef çalmakta bir beis yoktur cevabını vermiştir. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik düğün merasimlerinde çalınan musikinin ve bayram eğlencelerinin caiz olduğunu esas almışlardır. İmam-ı Gazali İhya isimli meşhur eserinde müzik hakkında varit olan bütün ihtilafları zikrettikten sonra müziğin tek bir hükme bağlanamayacağını, durumuna göre haram, mekruh, mübah ve müstehap olabileceğini kaydetmektedir. İslam uleması güftesi İslami hükümlerin reddini, kaderin inkarını ve fesadın yayılmasını teşvik ediyorsa icra edilmesi caiz olmaz hükmünde müttefiktirler. Konu Elfaz-ı Küfr açısından değerlendirilmiştir. Bugün güftesi Elfaz-ı Küfr dinden çıkmaya sebep olan sözler içinde mütalaa edilebilecek çok şarkı ve türkü vardır. Bu örnek müzik dinleme ve icra etmenin dini açıdan ne kadar farklı ve karmaşık yorumlara açık olduğunu ortaya koymaktadır. Kur'an'da bu konuda herhangi bir hüküm olmamasına rağmen kökten dinciliğin insan ruhunun gelişmesi, sanatın ilerlemesi açısından son derece önemli olan müzik gibi bir konuda bile nasıl kısıtlayıcı bir tavır aldığını ortaya koymaktadır. Elbette burada sorulması unutulan bir soru vardır. Onu da bir soralım. Müziğin kaynağı duanın ta kendisi değil midir? Rüzgarın sesi, ağaçların hışırtısı, kuşların nameleri, yağmur damlacıklarının sesini dinlemek dinen caiz midir? Bir başka örnek ilkinden daha da garip. Yine Akit gazetesinin okuyucu köşesi olan Sizin Köşeniz bölümünde yer aldığı için okuyuculardan özür dileyerek aktarıyorum. Yazının başlığı Yaşar Nuri ve Ayakta Bev. Yazan İsmail Kurtaran adlı bir okur. Yazının ana konusunu teşkil ettiği için bevl kelimesinin lügat anlamını da açıklayalım. Bevl, idrar yapma. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün 7-3-1997 günü ATV'de katıldığı bir programda şu ifadeleri kullandı. Ayakta bevl yapmak günahtır diyorlar. Bunun dinle ne alakası var? Ve buna benzer birçok ifadeler kullanıldı. Kitaplarda defi hacetten bahsederken ayakta bevl yapmanın mekruh olduğu ifade edilmektedir. Bununla alakalı bilgi fıkıh kitaplarında, hatta kitapların taharet bölümünde hususiyle kitapların iptidasında zikredilmektedir. Ayakta bevl yapma ve bevlden kaçınma hususunda bazı hadis-i şerifleri hatırlatmak istiyorum. 1. İdrardan korununuz, çünkü kabir azabının hemen hepsi bevldendir. 2. İdrardan çok iyi korununuz, çünkü kulun kabirde ilk önce hesaba çekileceği husus bevldir. 3. Muhakkak ki sizden biriniz kabirde azap edilir. Şüphesiz bevl ettiği zaman istintar etmezdi denilir. İstintar, idrarın son damlasını çıkarmak için çaba harcamaktır. Özürsüz olarak ayakta idrar yapmak mekruhtur. Bu hususta Peygamberimiz şöyle buyurur. Hazreti Ayşe, kendisine Kur'an nazil olmaya başladığından beri Resulullah ayakta bevl etmemiştir. Yine İmam-ı Ahmed'in, Tirmizi'nin cilt 1, 225 sayfa, Nesai'nin 307 no'lu hadis ve İbn-i Mace'nin tahriş ettiği hadiste de Ayşe demiştir ki, size Nebi-i Azam'ın ayakta bevl ettiğini kim haber verirse ona inanmayın. Mutlaka oturarak abdest bozardı. 4. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet olunmuştur. Şüphesiz ayakta abdest bozman da cefadandır. 5. Peygamberimiz ayakta idrar yapmayı yasakladı. Bazı alimler de ayakta idrar yapmayı caiz görmüşlerdir. Ayakta idrar yapmaya ruhsat vermişlerdir. Dayandıkları isnat şu hadisi şeriftir. Hazreti Huzeyf'ten bir gün peygamber bir kavimin çöplüğüne vardı ve oraya ayakta bevletti. Ayakta idrar yapmayı mekruh gören ulema bu hadisi şerif karşısında şu tevili yapmıştır. A. Kadı İyaz'ın beyanına göre uzun zaman oturan efendimizi bevl sıkıştırmış, uzağa gidememiş, hemen ayakta bevlini yapmıştır. B. Resulullah dizindeki veya belindeki bir hastalıktan dolayı idrarını ayakta yapmıştır. Zira Araplarda bu şekilde yapılan idrarın bel ağrılarına iyi geleceği kanaati yaygındı. C. Çöplükte müsait bir yer bulamamıştır. D. Bir ihtimalde ayakta küçük abdest bozmanın caiz olduğunu göstermek için yapmıştır. Bu hadis-i şeriflerden çıkarılan neticeye göre ayakta idrar yapmak mekruhtur. Fakat bu mekruhiyet kerahati tahrimiye olmayıp kerahati tenzihiyedir. Bütün bunlardan anlaşılan şudur ki ayakta veya oturarak bevl yapmanın dinle alakası çoktur. Bu örnekle ilgili yorumu okuyucuya bırakıyorum. Ancak yukarıdaki konularda bile bir fikir birliğine varmayı zorunlu gören, buna ulaşmak için de büyük emek harcayan kökten dinci zihniyetin çağdaş sorunları din aracılığıyla nasıl çözüme ulaştıracağını savmak Türk insanının hakkı olsa gerek. Elbet ki kökten dinciler her zaman bu kadar masum konularla uğraşmıyorlar. Ancak zihniyeti tanımak için bu masum örneklere atıf yapmak gerekmiştir. İnsanların tuvalet alışkanlıklarına dahi karışma ihtiyacı duyan bir zihniyetin nasıl bir sistemin müjdecisi olduğu ortadadır. Kökten dinci zihniyetin bir diğer örneği ise Türk kamuoyuna mal olmuş bir olaydır. Refah Partisi milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, sarıkla namaza gitmenin 80 kere daha fazla sevap teşkil ettiği konusunda halkı bilgilendirmiştir. İslam'ın ibadet anlayışı ile tezat teşkil eden ve Diyanet İşleri'nin de itirazına yol açan bu açıklama, kökten dinci anlayışa tam bir örnek teşkil etmektedir. Halkın bir bölümü ise peygamberin de namazı sarıkla kıldığını ve bu sebeple sarıkla namaz kılmanın sünnet olduğunu televizyon kameraları önünde söylemekte, ancak sevabın kaç kat arttığı konusunda Ceylan'la anlaşamamaktadırlar. Hatta namaza yürüyerek gitmekle bir taşıta binerek gitmenin sevaba katkısı da irdelenen konular arasında yer almaktadır. Bu anlayışın dinin amacına ya da insanın imanına ve ahlakına ne gibi bir katkısı olduğu ise tartışma dışıdır. Kökten dinci harekete gösterilen tepkinin bilinçsiz bir tepki olmadığı da açıktır. Din adına iktidara talip olanların ülkeyi nasıl bir maceraya sürüklemek istedikleri, fıkıh karmaşasına boğulmuş bir sistemden nasıl bir yönetim yaratmayı amaçladıkları ve özel hayatın hangi noktalarına kadar dini tekel uygulamayı planladıkları düşünülmesi gereken ciddi sorulardır. Dinler tarihi boyunca yaşanan pek çok olaydan da görülebileceği gibi kökten dincilik dipsiz bir kuyu gibidir. her İslami hareket ve yorumun karşısında daha köktenci bir hareket bulması kaçınılmazdır. Dolayısıyla kökten dinci düşünceler sadece din devletine karşı olanlar için değil, siyasal İslam'ı yaşama geçirmek isteyenler için de büyük bir tehdit oluşturmaktadırlar. Şeriata dayalı bir devlet düzenine karşı çıkıp yine din ve Allah adına daha katı bir anlayışla yönetime talip olmak isteğinin önü alınamaz. Tarihin her döneminde dinin özünü hayata geçirmeyi talip olan yeni kökten dinci gruplara rastlamak kaçınılmazdır. Çünkü İslam dini doğruluğu kuşku götürecek kadar geniş, sahih olduğu tartışılır nitelikte bir hadis kaynağına sahiptir. İslam'da otorite kabul edilen en önemli hadis yazarlarından olan Buhari, Sahih-i Buhari diye bilinen eserini yazarken 600 bin hadis toplamış, ancak bunların 7275'ini değerlendirmiştir. Bir diğer önemli hadis kitabı olan Sahih-i Müslüm'ün yazarı Müslüm bin Haccac ise topladığı 300 bin hadisten sadece 4 binini kitabına almıştır. Ahmed bin Hanbel ise Müsned isimli hadis kitabı için 750 bin hadis toplamış, bunlardan 40 binini seçerek kullanmıştır. Ebu Bekir ve Ömer'in döneminde hadis yasağı konulmuş ve yazılı hadisler toplanıp yaktırılmış, ancak Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz döneminde yeniden hadis toplama işlemi başlatılmıştır. Acaba peygambere en yakın kişiler olan Ebu Bekir ve Ömer hadisleri neden yaktırmışlardır? Bu kararı almalarındaki sebebin sahih olmayan hadislerin gelecekte dini yozlaştırmasından duydukları endişe olduğu muhakkaktır. Ayrıca Hazreti Peygamber peygamberliğinin ilk yıllarında kendi sözlerinin yazılıp toplanmasını yasaklamıştır. Sebep açıktır. O yalnız Kur'an vahiylerinin yazılmasını, ezberlenmesini ve korunmasını esas alıyordu. Kendi sözleriyle Kur'an ayetleri arasında korunması gereken farklı sahabilerin bildiklerinden kuşkusu olmamakla beraber ilk zamanlarda dikkatleri yalnız Kur'an üzerinde toplamak için böyle bir yol seçmiştir. Daha sonra vahyin gelen ayetleri yerleşmiş bir tavır ve metotla mükemmel biçimde zapt edildiği için başta konan yasak kaldırılmıştır. Ancak peygamberin sözü olduğundan kuşku duyulmayan ve mütevattir denilen hadislerin sayısı çok azdır. Lafzı ve manasıyla mütevattir sayılan hadislerin sayısı 20'ye kadar inmektedir. Mütevattir dışında kalan hadislere İslam bilginleri haberi vahid, yani tek kişiden nakledilen haber demişlerdir. Bunlar ancak günlük hayatın pratik meselelerinde uygulamaya esas alınabilir. Ne var ki bu konuda başlangıçtan beri tartışılmıştır. Kısacası hadis alanı hayli söz götüren bir alandır. Yüzlerce, binlerce hadis uydurulmuştur. Bu uydurma hadislerin kökten dinciliğin kaynağını oluşturduğu şüphe götürmez biçimde açıktır. İslami alemi uydurma hadislerin yanı sıra dar görüşlülükle kısır yorumlara açık bir sünnet anlayışına sahip kitleleri de içinde barındırmaktadır. Peygamberin davranışlarından, hal ve tavırlarından günümüze aktarılan bilgilerin ne kadar doğru olduğu da en az sözlerindeki aktarımlar kadar kuşkuya açıktır. Bu nedenlerle Kur'an'la sınırlı kalamayan ve bireysel yorumlarla yapılanmayı sürdüren dinin kökten dinci görüşlere geçit vermesinden en fazla yara alan yine yaşayan İslam olmaktadır. İnsan aklının din adına yapılan yorumların altında bir değere sahip kılınması kökten dincilere alabildiğine geniş bir hareket alanı yaratmaktadır. Din ve devrim. Şeriat zorla gelmez, o Allah'ı lütfudur. Şeriat ancak ona layık olan topluma gelir. Bu sözler siyasal İslamcılarca sık sık söylenmektedir. Bu gerçekten doğru mudur? Yakın tarihe bir göz atanlar din ve devrim sözcüklerinin birlikte kullanılır olduğunu göreceklerdir. 20. yüzyılın son çeyreği İslam devrimlerinin İslam şeriatının yolu olduğunu ortaya koymaktadır. İslam ve devrim arasındaki ilişki, İslam'ın siyasal bir din oluşundan kaynaklanmaktadır. Siyasal iktidarın dini esaslara göre yapılanmasını amaç bilen ulemanın planlı gayretleri İslam devrimi olgusunu ortaya koymuştur. İslam devrimi, Hümeyni ile başlayan ve İran'ın önderliğinde yükselen bir siyasal harekettir. Dolayısıyla kendiliğinden değil, uzun yıllar süren kadrolaşmalar, eğitim faaliyetleri ve halkın dini yönden bilinçlendirilmesinin bir ürünüdür. Devrime hizmet eden şartlar ise en az devrimi hazırlayanların planlı çalışmaları kadar önemlidir. Çünkü halkın bir ayaklanmaya razı edilmesi, onun yaşadığı koşullara duyduğu tepkiyle bağlantılıdır. Ekonomik şartların devrime giden yolda en önemli faktör olduğu inkar edilemez. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, halkın yoksullaşması, azınlığın refah ve sefahati, yönetenlerle yönetilenler arasındaki güveni zedeleyen ve halkta yönetenlere karşı kin ve nefret duyguları uyandıran önemli sebepler arasında yer alır. Bunun en tipik örneğini İran'da görmek mümkündür. Şah rejiminin halkta uyandırdığı tepkiyi İran devriminin yaratıcısı olan koşullar içinde önemsememek mümkün olamaz. Ülkede kişi başına düşen gelir 4000 doları aştığı halde toplam milli gelirin yarıdan fazlasının ülke nüfusunun %1'inin elinde toplanması ve petrolden kazanılan milyarlarca doların şah ailesi ve yakınlarının hizmetine ayrılması yolundaki iddialar halkın rejime duyduğu güvensizliğin önemli sebeplerini oluşturmuştur. Devrimi hazırlayan diğer bir faktör yönetimin despotik karakteri olmuştur. Halkı karşısına alan, ayaklanmaları silahla önlemeye çalışan, baskın, tutuklama, sürgün gibi yollara başvuran iktidarın, dökülen kanların bedelini kendi varlığı ile ödemek durumunda kaldığı açıkça ortadadır. Burada çok dikkat çekici olan husus, halkla devlet, halkla ordu arasındaki çatışmaların daima devrimi planlayanların işine yaramış olmasıdır. Hatta denilebilir ki halk, devlet güçleri arasındaki çatışma, devrime giden yolda beklenen, istenen, planlanan bir çatışmadır. Büyük halk yığınlarını harekete geçirmek için kendi aralarından birilerinin öldürülmesi kadar işe yarayan hiçbir şey yoktur.